Ayrım 33, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 404. Bekleme salonunda Hannah'ın yanına yaklaşan bir genç Dışişleri Bakanlığından geldiğini söyleyerek kendisine kalın bir dosya uzattı. Sizin için gerekli olabilecek bilgileri topladık. Coğrafya, ekonomi, nüfus dağılımı falan gibi. Bir de şimdiki politik durum. Hannah'ın yüreği duracak gibi oldu. Bir cinayet 3-4 günde aydınlatılır biterdi. Ama eğer ortada politik bir durum varsa... Uçağın kalkışa hazır olduğu bildirildi. Uçak havalanınca Parker bir kadeh şampanya içerken kendisi hakkındaki soruları büyük bir zevkle yanıtladı. 21 yaşındaydı. Bir müfettiş olmak için çok gençti. Elaine adında bir emlakçı ile evliydi. Kanarya iskelesi yakınlarındaki yeni bir mahallede oturuyorlardı. Kendisi Morgan 4 spor otomobil tutkunuysa da Elaine Ford Escort GTI sürmekte ısrar ediyordu. "Sporu elbette," dedi Parker. "Elbette," diye mırıldandı Hannah. "Başıma bela aldım," diye düşündü. "Çocuksuz ve çifte gelir sahibi." Parker üniversitede politika, felsefe ve ekonomi okurken sonradan hukuk fakültesini bitirmişti. Mezun olur olmaz Metropolitan Polis'e girmiş, bir yıllık acemilik süresini Londra'nın varoşlarında geçirdikten sonra Bramshill Polis Koleji özel kursuna katılmıştı. Oradan çıkınca da 4 yıl planlama biriminde çalışmıştı. Hannah Count Cork üzerindeyken dosyasını kapatıp, "Şimdiye kadar kaç cinayet soruşturmasında bulundun?" diye sordu. "Doğrusunu isterseniz bu ilk olacak. Bu sabah onun için çok sevinçliydim. Ama ben boş zamanlarımda kriminoloji çalışırım. Suçluların zihin yapılarını anlamak için bunun gerekli olduğuna inanıyorum." Desmond Hannah başını cama çevirip içini çekti. Elinde ölü bir vali, yaklaşan bir seçim, Bahamalı bir adli tıp ekibi ve suçlu mantalitesini anlamak isteyen acemi bir müfettiş vardı. Hannah yemekten sonra Nassau'ya kadar uyudu. Hatta basını bile unutmayı başardı. Nassau'ya varıncaya kadar. Associated Press'in bir akşam önceki haberi 5 saatlik fark yüzünden İngiliz gazetelerine yetişememişti. Ama Miami Herald'ın baskıya girmesine yetişmişti. Sam McCready sabah erkenden balkonunda kahvaltı öncesi kahvesini yudumlarken kapının altından itilen Harold'un hışırtısını duydu. Kalkıp kapıya gitti, gazetesini alıp yine balkona döndü. AP'nin haberi birinci sayfanın altındaydı. Haberde sadece AP'nin doğrulanmamış bültenine değiniliyordu. Başlığı da şöyleydi: "İngiliz vali öldürüldü mü?" McCready haberi birkaç kere okudu. Sonra yıkanıp tıraş olmak için banyoya girdi. Saat 9'da taksiden İngiliz konsolosluğu önünde indi, içeri girip kendisini Dışişleri Bakanlığından Bay Frank Dillon olarak tanıttı. Konsolosun gelmesini yarım saat bekledikten sonra kendisiyle özel olarak konuştu. Saat 10'da istediğini elde etmişti. Washington Büyükelçiliğine güvenli bir hat. Orada Londra'dan tanıdığı ve bir hafta önce Siyah seminerindeyken evinde kaldığı SIS istasyon şefiyle 20 dakika konuştu. Washington'daki meslektaşı olayı doğruladı ve Londra'dan yeni gelen bir iki ayrıntıyı daha anlattı. "Bir gideyim diyordum," dedi McCready. "Ama bu bizi ilgilendiren bir şey değil ki." "Belki ama bir bakmaya değer olabilir. Biraz paraya ve bir haberleşme aygıtına ihtiyacım olacak." "Konsolosla konuşayım. Kendisini bana bağlayabilir misin?" McCready bir saat sonra makbuz mukabili aldığı bir tomar dolar ve portatif telefonda şifreleme aygıtının bulunduğu bir evrak çantasını alıp konsolosluktan çıkmıştı. Hemen Sonesta Plaj Oteli'ne döndü. Eşyalarını topladı, hesabını ödedi ve havaalanındaki bir hava taksi firmasını aradı. Saat 2:30'da hareket edebileceklerini öğrendi. Eddie Favaro da erken kalkmıştı. İşe başlayacağı bir tek yer olduğunda karar kılmıştı. Balıkçı iskelesindeki balıkçılar. Julio Gomez tatilinde ne yapmış olursa olsun zamanının büyük bir bölümünü orada geçirmiş olmalıydı. Kentte ulaşım aracı olmadığından yürüyordu. Önünden geçtiği tüm duvar ve ağaçlara seçim posterleri asılıydı. Bütün posterlerde ya temiz yüzlü bir melez ya da iri yarı şişman biri vardı. Posterlerin bir kısmı yırtılmış ya da karalanmıştı. Rıhtım yakınlarındaki bir deponun duvarında acemi bir elden çıkma bir yazı vardı. "Referandum istiyoruz." Tam o sırada yanından içinde 4 kişi olan bir cip geçti. Cip birden durdu. Adamların yüzlerinde çok sert bir ifade vardı. Çok renkli gömlekler giymişlerdi ve gözlerini saklayan kara gözlükleri vardı. Dört adam önce yazıya, sonra sanki onu yazmış gibi Favaro'ya baktılar. Favaro benimle ilgisi yok der gibi omuzlarını silkti. Dört kişi bir köşeyi dönene kadar kendisini izledi. Sonra cipin hareket edip uzaklaştığını duydu. Balıkçı iskelesinde insanlar otel lobisinde konuşulan haberleri konuşuyorlardı. Favaro bir grubun arasına girip ziyaretçilere avlanmaya kimin götürdüğünü sordu. Biri daha ileride bir teknede çalışmakta olan bir adamı gösterdi. Favaro iskelede çömelip adama Julio Gomez'in resmini göstererek tanıyıp tanımadığını sordu. Adam başını salladı. ''Tanıyorum'' dedi. ''Geçen hafta buradaydı. Balığa Jimmy Dobbs'la çıktı. Jimmy'nin teknesi şu işte. Gulf Lady.'' Gulf Lady'de kimse yoktu. Favaro oturup beklemeye başladı. Bütün polisler gibi sabrın ne demek olduğunu bilirdi. Birkaç saniyede bilgi toplamak ancak televizyon filmlerinde olurdu. Gerçek yaşamda zamanının çoğunu bekleyerek geçirirdin. Jimmy Dobbs saat 10'da çıka geldi. Bay Dobbs.
Evet benim.
Selam, adım Eddie. Florida'dan geliyorum. Bu tekne sizin mi?
Elbette. Balığa mı çıkacaksınız?
Niyetim var. Sizi bir arkadaşım salık verdi.
Çok güzel.
Julio Gomez, onu hatırladınız mı?
Kara derili adamın dürüst yüzü birden bulutlandı. Gulf Lady'nin kenarındaki bölmeden bir olta kamışı aldı. Olta iğnelerine baktıktan sonra Favaro'ya uzattı.
Sarı kuyruklu levrek sever misin? İskelenin altında bir sürü var öteki uçta.
Birlikte kendilerini kimsenin duyamayacağı uca gittiler. Favaro bunun nedenini merak etti. Jimmy Dobbs oltayı alıp usta bir hareketle salladı. Sonra ağır ağır çekmeye başladı.
Julio Gomez öldü dedi Jimmy Dobbs.
Biliyorum ve bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Sizinle epey balığa çıkmıştı sanırım.
Her yıl çıkardık. Çok iyi bir insandı.
Sana Miami'de nerede çalıştığını söylemiş miydi?
Evet, bir kere söylemişti.
Sen bunu başkasına söyledin mi?
Hayır. Sen arkadaşı mısın yoksa meslektaşı mı?
Her ikisi de Jimmy. Julio'yu en son ne zaman gördün?
Perşembe akşamı burada. Bütün gün balıktaydık. Cuma günü de balığa çıkacaktı ama gelmedi.
Evet, o gün havaalanındaydı dedi Favaro. Miami'ye bir uçak bulmaya çalışıyordu. Acelesi vardı. Ama bindiği uçak denizin üstünde parçalandı. Konuşmak için neden buraya geldik?
Jimmy Dobbs ucuna bir balık takılan oltayı Favaro'ya uzattı. Amerikalı oltayı sarmaya başladı ama bu işin acemisiydi. Balık iki silkinişte iğneden kurtuldu.
''Bu adada kötü insanlar var.'' dedi balıkçı. Favaro kentte burnuna gelen kokunun ne olduğunu anlamıştı. Korkuydu bu. Kendisi korkuyu bilirdi.
Miami'li hiçbir polis bu kokunun yabancısı değildi. Her nasılsa korku şimdi cennete gelmişti.
''Senden ayrıldığında mutlu muydu?'' diye sordu.
''Evet, balıklardan birini yemek için götürdü, mutluydu. Hiçbir sorunu yoktu.''
''Buradan nereye gitti?''
Jimmy Dobbs şaşırmış gibiydi.
''Bayan McDonald'sa elbette, hep orada kalırdı.''
Bayan McDonald evde değildi, alışverişe çıkmıştı. Favaro oraya daha sonra uğramaya karar verdi. Önce havaalanında şansını deneyecekti. Parlamento meydanına gitti. İki taksi vardı ama ikisinin de sürücüsü yemekteydi. Yapabileceği başka şey olmadığından yemek için quarter deck'e gitti. Verandada taksileri görebileceği bir masaya oturdu. Çevresinde hep aynı heyecanlı konuşmalar vardı. Tek konu bir gece önce valinin öldürülmesiydi. Favaro'nun yakınındaki gruptan biri, ''Scotland Yard'dan yüksek düzeyde bir dedektif gönderiyorlar.'' dedi. Bara iki adam girmişti. İkisi de iri yarıydı ve konuşmuyorlardı. Bardaki herkes sustu. İki adam Marcus Johnson'ın adaylığını gösteren bütün posterleri indirip yerlerine başkalarını astılar. Yeni posterlerde halkın adayı Livingston'ı seçin yazıyordu. İşlerini bitirince çıkıp gittiler. Garson ızgara balıkla birasını getirdi.
''Kimdi bunlar?'' diye sordu Favaro.
''Bay Livingston'ın seçim yardımcıları.''
''İnsanlar onlardan korkuyorlar gibi.''
''Hayır efendim.''
Garson ifadesiz gözlerle bakıp gitti. Favaro o ifadeyi Metro Dade merkezindeki görüşme odalarında çok görmüştü. Gözlerin ardında kepenkler iniverirdi.
Emniyet amiri Henna ile Parker'ın uçağı yerel saatle saat 3'te Nassau'ya indi. Bahama polisinin bir yetkilisi uçağa girdi. İki Scotland Yard memurunu buldu. Kendisini tanıştırarak hoş geldiklerini söyledi. İki adam diğer yolculardan önce inip bekleyen bir Land Rover'a bindiler. Bahamalı memur bagaj biletlerini alıp başka bir memura verdi. O bavullarını almaya giderken Henna ile Parker da VIP salonuna alındılar. Burada İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Bay Longstreet ile Bannister adındaki başka bir memur kendilerini bekliyorlardı. Bannister, ben de sizinle Sunshine'a geleceğim dedi. Haberleşmede bir sorun var. Valinin kasasını açamıyorlarmış. Ben burada Yüksek Komiser'le konuşabilmeniz için yeni bir hat kuracağım. Güvenli elbette. Sonra da cesedi almamız gerekecek. Henna adamın işini bilen biri gibi konuşmasından hoşlanmıştı. Bahama polisinin verdiği adli tıp ekibiyle de tanıştı ve konuşmaları bir saat kadar sürdü. Henna pencereden bakınca 10 kişilik kiralık uçağın adaya gitmek üzere hazır beklediğini gördü. Uçak ile terminal arasında iki televizyon ekibi kameraları hazırlamış bekliyordu. Son konuşmalar da bitince grup VIP salonundan çıkıp aşağı indi. Önlerine mikrofonlar uzatıldı, not defterleri hazırlandı. Bay Henna, bir tutuklama yapılacak mı? Bu politik bir cinayet mi? Sir Marston'ın ölümüyle seçim kampanyası ilgili mi? Henna gülümsedi ama bir şey demedi. Çevreleri Bahama polisleriyle sarılı olduğu halde binadan çıkıp uçağa doğru yürüdüler. Televizyon kameraları durmadan çalışıyordu. Resmi heyet uçağa binince gazeteciler de kendi kiralık uçaklarına koştular. Saat 4:25 geçiyordu. Saat 3:30'da küçük bir Cessna uçağı Sunshine üzerinde alçalarak çim piste inmeye hazırlandı. Amerikalı pilot yanındaki adama ''Epey vahşi bir yer'' dedi. ''Güzel ama çok geri, burada hiçbir şey yoktur.'' ''Teknoloji eksikliği'' dedi Sam McCready. Ön camdan kendilerine doğru yaklaşan piste baktı. Solda 3 bina vardı, teneke bir hangar, kırmızı damlı alçak bir kulübe, yani resepsiyon binası ve üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanan beyaz bir küp biçiminde polis kulübesi. Resepsiyon kulübesi dışında kısa kollu gömlekli biri şortlu bir adamla konuşuyordu. Bir kenarda bir araba vardı. Cessna iki yanındaki palmiyeler arasından piste kondu. Pilot flapları kaldırıp burun tekerleğini indirdi. Pistin ucunda dönüp ağır ağır ilerledi. O uçağı hatırlıyorum. Sonradan o insanların öldüğünü duyunca çok üzüldüm. Favaro geçen cuma günü Navajo Chief'e bavulları yükleyen Hamal'ı bulmuştu. Adı Ben'di ve bagajları hep o yüklerdi. İşiydi bu. Bütün adalılar gibi o da rahat ve dürüst bir insandı ve konuşmaya hazırdı. Favaro cebinden bir fotoğraf çıkardı. Bu adamı görmüş müydün?
Gördüm. Uçağın sahibine kendisini de Key West'e götürmesini rica ediyordu.
Bunu nereden biliyorsun?
Adam yanımda duruyordu dedi Ben.
Sence telaşlı bir hali var mıydı?
Onun yerinde sen olsaydın öyle olurdun bayım. Uçağın sahibine karısının telefon ettiğini ve çocuklarının hasta olduğunu söyledi. Kızı çok hastaymış diye yardım istedi. Uçağın sahibi de onlarla Key West'e kadar gelebileceğini söyledi.
Yanlarında başkası var mıydı?
Ben bir süre düşündü. Sadece eşyaları yükleyen öteki adam vardı. Onu da uçağın sahibi tutmuştu sanırım.
Bu öteki adam nasıl biriydi?
Daha önce hiç görmemiştim. Zenciydi ama Sunshine'dan değildi. Parlak renkli bir gömleği, koyu renk gözlüğü vardı. Hiç konuşmadı.
Cessna gümrük barakasının önüne gelmişti. Uçaktan orta yapıda buruşuk giysili biri indi. Bagajdan bir evrak çantasıyla bir valiz aldı. Durup pilota el salladıktan sonra gümrük barakasına girdi. Favaro düşünceliydi. Julio Gomez yalan söylemezdi. Ama karısıyla çocuğu da yoktu. O tek uçağa binip Miami'ye gidebilmek için yalan söylemişti. Neden ama? Favaro arkadaşını tanıdığı için onun bir tehdit altında olduğundan emindi. Bomba Klinger için değil, Gomez içindi. Ben'e teşekkür edip kendisini bekleyen taksiye doğru yürüdü. Arabaya binerken arkasından biri İngilizce, ''Acaba beni de kente götürür müydünüz?'' dedi. ''Taksi kalmamış galiba.'' Cessna'dan inen adamdı bu. ''Elbette buyurun.'' dedi Favaro. ''Çok naziksiniz.'' İngiliz eşyasını taksinin bagajına yerleştirdi. Kente olan 5 dakikalık yolda kendini tanıttı. ''Frank Dillon.'' ''Eddie Favaro, balığa mı geldiniz?''
Ne yazık ki hayır, balıkla aram iyi değildir. Biraz huzurlu bir tatil yapmak istemiştim.
Olanaksız dedi Favaro. Burası kaynıyor. Yakında Londra'dan bir uçak dolusu dedektif gelecek. Ayrıca uçaklar dolusu da gazeteci. Dün gece biri valiyi bahçesindeyken öldürmüş.
Aman tanrım dedi İngiliz. Gerçekten şaşırmış gibiydi.
Favaro adamı Kortürdek'in önünde indirdi. Kendisi de inip arka sokaktan birkaç yüz metre ilerideki pansiyona doğru yürüdü. Parlamento meydanında iri yarı bir adam bir kamyonun ardında durmuş sakin bir kalabalığa sesleniyordu. Bay Livingston, Favaro adamın konuşmasını yarım kulakla dinledi.
Kardeşlerim ve kız kardeşlerim, size bu adaların zenginliğini paylaşmaya hakkınız olduğunu söylüyorum. Denizde yakalanan balıkta da 3-5 zenginin tepelerdeki evlerinde de hakkınız vardır. Ayrıca...
Kalabalık pek heyecanlı görünmüyordu. Kamyonun yanında öğle yemeği sırasında oteldeki Johnson afişleri indirip diğerlerini asan iki adam vardı. Kalabalık arasında onlara benzeyen birkaç kişi alkışlayarak halkı canlandırmaya çalışıyorlardı. Ama onlardan başka alkışlayan yoktu. Favaro yoluna devam etti. Bayan MacDonald bu kere evindeydi. Desmond Hannah'ın uçağı saat 6:20 kala indi. Hava kararmak üzereydi. 4 tane uçak daha indikten sonra ışık tümüyle kaybolmadan önce Nassau'da olmak için hemen kalktılar. Onlardan da BBC, ITV televizyon şirketleriyle, Sunday Times'ın Sunday Telegraph ile bir uçağı paylaşan muhabirleri ve İngiliz uydu yayımcılık şirketinin Sabrina Tennant'ı ile ekibi indi. Hannah, Parker, Bannister ve 4 Bahamalı'yı Teğmen Haverstock ile baş müfettiş Jones karşıladı. Birkaç kuruş kazanma fırsatı çıktığını tahmin eden adanın 2 taksisiyle 2 küçük kamyonet de oradaydı. Hepsi de bir anda doldu. Formaliteler tamamlanıp Quarterdeck Oteli'ne gelindiğinde hava kararmıştı. Hannah fener ışığında araştırma yapmanın anlamı olmadığını söyleyerek vali konağındaki nöbetin sabaha kadar uzatılmasını istedi. Scotland Yard'dan gerçek bir dedektifle çalışmaktan pek etkilenen baş müfettiş Jones hemen emirler yağdırdı. Hannah yorgundu. Adalarda saat 6 olabilirdi ama onun vücut saati gecenin 11'i diyordu ve sabahın 4'ünden beri ayaktaydı. Parker ve Teğmen Haverstock'la birlikte yemek yerken Teğmen'den olayı dinledi, sonra da yattı. Basın barı bulmakta gecikmemişti. İçkiler ard arda ısmarlanıp içildi. Yabancı bir görevde olan basın mensuplarına özgü şakalar yapılmaya başlandı. Hiç kimse barın öteki ucunda tek başına içkisini içerken kendilerini dinleyen adama dikkat bile etmediler.
Buradan çıktıktan sonra nereye gitti diye Eddie Favaro sordu.
Bayan MacDonald'ın midye çorbasını içmeye çalışıyordu.
Bir bira içmek için Quarterdeck'e gitti dedi Bayan MacDonald.
Neşeli miydi?
Sizden iyi olmasın ama çok mutlu bir insandı Bay Favaro. Ona güzel bir balık yemeği hazırlıyordum. Saat 8'de döneceğini söylemişti. Ona geç kalmamasını, balığın kuruyacağını söyledim. Bana güldü ve zamanında geleceğini söyledi.
Döndü mü peki?
Hayır, bir saatten fazla gecikti. Balık bozulmuştu. O ise saçma sapan konuşuyordu.
Neler söyledi?
Çok konuşmadı, üzgün görünüyordu. Sonra bir akrep gördüğünü söyledi. Haydi için çorbayı, çok yararlıdır.
Favaro çorbadan bir kaşık aldı.
Bir akrep mi gördüm dedi, yoksa akrebi mi gördüm?
Kadın hatırlamaya çalıştı. Bir akrep dedi sanırım ama akrebi de demiş olabilir.
Favaro çorbasını bitirdi, kadına teşekkür edip otele döndü. Bar gürültülüydü. Uç tarafta gazetecilerden uzakta bir yer buldu. En son taburede oturan havaalanındaki İngiliz kendisini kadehiyle selamladı ama konuşmadı. Şükürler olsun diye düşündü Favaro. Buruşuk elbiseli İngiliz hiç olmazsa susmanın değerini biliyor. Eddie Favaro'nun düşünmeye ihtiyacı vardı. Arkadaşının nasıl öldüğünü biliyordu. Bunun nedenini de bildiğini sanıyordu. Julio Gomez bu cennet adalarında her nasılsa her ikisinin de gördükleri en soğukkanlı katili görmüş ya da gördüğünü sanmıştı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 414.